Ayrım 8. Dünyanın en büyük sırrı. Og Mandino. Sayfa 85. Gören gözler. Yazarken gözlerim önce önümdeki kağıda, sonra odadaki çeşitli nesnelere, onların biçimine, rengine, yerine ve uzaklığına takılıyor. Sonra pencereden dışarı bakıyorum ve evleri, fabrikaları, iş merkezlerini, kiliselerin çok uzaklardaki tepeleri görüyorum. Bulutlar gökyüzünde masmavi denizde yüzen gemiler gibi süzülüyorlar. Masamdaki nesnelere dokunabiliyorum. Çok uzaklardaki tepelere de dokunabiliyorum. Elimle olmasa bile. Saatler süren, uzun bir yolculuk yapmadan onlara gidemem. Biliyorum ama gözlerimi açtığımda ışığın kanatları onları bana getiriyor. Pek çoğumuzun gözleri yaşam boyu açıktır. Ama gözlerimizin arkasındaki beyin öyle tembeldir ki yanımızdaki küçük bir köpeğin görebileceğinden biraz daha fazlasını görebiliriz ancak. Göz sonuçta beyne bağlı bir alettir ve beyne bu hassas mekanizmayı daha ustaca kullanmayı öğretmek gerekir. Bizim eğitimli, algı gücüne sahip gözlere ihtiyacımız var. Bir arkadaşınızla sokakta yürürken aynı anda aynı vitrine bakın ve kimin gördüklerini tamamen anlatabildiğini belirlemeye çalışın. Göze sürekli fotoğraf çekiyor pozisyonda olmayı öğretebilirsiniz. Bu da size hem hoşnutluk hem yarar sağlar. Başarılı ve başarısız iki kişi arasındaki fark gözlerin kullanımında yatar. Biri görür ve yorumlar, diğeri sadece bakar. Başarılı kişi gözüne çarpan şeylerde varlıklar ve nesnelerden çok daha fazlasını görür. Onun için bunlar itip açmasını bekleyen ve onun ilerlemesini sağlayacak olan fırsat kapılarıdır. Kâşif ve mucitlerin yaşam öykülerini okurken nokta nokta fark etti ifadesiyle karşılaşırız. Sonra da hepimizin pek çok kez yanından geçip gittiği, hiç dikkate almadığı sıradan bir şeyin bu kişiyi nasıl başarıya ulaştırdığını okuruz. Keşifler ve icatlar genellikle tesadüflerin sonuçları değildirler. Kâşif ve mucitler gözlem güçlerini geliştirmişlerdir. Onların gören gözleri vardır. Isaac Newton yer çekimi kanununu bulmuş ve ağaçtaki elmanın annesinin bahçesine düşmesine neden olan gücün ayı yörüngesinde tutan güçle aynı olduğunu keşfetmişti. Başka insanlar da elmanın düştüğünü ve ayın dönüp durduğunu görmüştü ama onlar bu iki olay arasında ilişki kuramamışlardı. Gerçek başarı için sıradan bir gözlem gücü yetmez. Bu gücünüzü sizi özel kılacak şeyleri aramak üzere eğitmeniz gerekir. Bir tepede duran üç adam düşünün. Bunlardan biri emlak alım satımcısı, eğitimli gözleri onun vadideki geniş arazilerin verimini tahmin etmesini, ormanlarla kaplı alanların değerini ve bunların bulunduğu yere evlerin yapılabileceğini düşünmesini sağlıyordu. İkinci adam bir jeologtu. Gözleri toprağın doğasını, kayaların oluşumunu, tepelerin ve vadilerin yapısını, nehirlerin debisini inceliyordu. Çağlar boyu doğa güçlerinin burayı nasıl etkilediğini anlamaya çalışıyordu. Üçüncü adam da bir ressamdı. Vadilerin olanakları ve özellikleri, bugünkü durumların nasıl geldikleri onu pek fazla ilgilendirmiyordu. O bir sanatçının gözüyle bakıyordu. Ruhu bir sanatçının coşkusunu taşıyordu. Yemyeşil vadileri, yeşillerin arasında gümüş bir zincir gibi uzayıp giden nehirleri, yalçın tepeleri, vadideki beyaz evleri ve puslu gökyüzünü tuvaline geçirmeye çalışıyordu. Her üç adamın da gören gözleri vardı. Ancak bu gözler farklı biçimlerde eğitilmişlerdi ve kendi özelliklerini ortaya çıkarıyorlardı. Gözleriniz geleceğinize açılan pencerelerdir. Onları iyi kullanırsanız sizi hak ettiğiniz güzel yaşama ulaştırırlar. Mükemmellik getirir. Bir şeyi yapmayı öğrenmeni mükemmellik getirir tek bir yolu vardır, yapmak. Hiçbir sanat, hiçbir beceri bir anda öğrenilmez. İşin püf noktasını öğrenmeden önce uzun süre sabırla çaba sarf etmeniz gerekir. Belki bir saat içinde odun biçmeyi öğrenebilir ve hayatınızı bununla kazanmaya başlayabilirsiniz. Bu hem yararlı bir meslektir hem de başarılı olmak için yetenekli olmayı ya da uzun bir eğitim görmeyi gerektirmez. Gerekli olan tek şey normal bir zeka ile kas gücüdür. Hüner, beceri ve kıvrak zeka gerektiren işler ise çok farklıdır. Bu işlerde ustalaşmak için yıllar gerekir. Bu tezi hazırlamanız ne kadar zamanınızı aldı diye sormuştu biri Dr. Lyman Beecher'a. Beecher'ın cevabı kısa ve netti. 40 yılımı. Giardini'ye keman çalmayı ne kadar sürede öğrendiği sorulduğunda şu cevabı vermişti. 20 yıl boyunca günde 12 saatte. Keman ya da piyano çalmayı birdenbire öğrenseydik Gerçekten çok hoş olurdu. Ama büyük müzisyenler bunu bu yolla öğrenmediler. Sanatlarında ustalaşmalarının bedeli durmaksızın çalışmaktı. Hüner kazanmak, ustalaşmak ya da bir güce ulaşmak için yorucu çabalar sarf etmek şarttır. Hiçbir şey kolay değildir. Başlangıçta hiç zorluk çekilmeyen, yürümek ve konuşmak bile. Herhangi bir harekete sık sık tekrarlamak bunların alışkanlık yasası haline gelerek işimizi kolaylaştırmasını sağlar. Bu yasa fiziksel, zihinsel ve ahlaki hayatımızda hüküm sürer. Bir şeyi sık sık yaptığınızda giderek daha kolay yapmaya başladığınızı görürsünüz. Her hareket tekrarlanma eğilimindedir. Tekrarlanan hareketler alışkanlık haline gelir ve alışkanlıklar insanın ikinci doğasıdır. İçimizdeki bütün güç ve olanaklar bu güçlü alışkanlık yasasıyla ilişki halindedir. Tekrarlamak ve pratik yapmak bu yasayı yürürlüğe sokar, gizli kalmış olanakların ve hareket gücünün açığa çıkmasını sağlar. Büyük piyanist Paderewski'yi dinlerken dokunuşlarının muhteşem olduğunu, parmaklarının tuşlar üzerinde tüyler gibi hafif, sanki içgüdüsel bir biçimde gezindiğini görür, piyano çalmanın onun için her zaman çok kolay olduğunu düşünürsünüz. Oysa biraz araştırma yaptığınızda onun bu eşsiz hünerini küçük yaşlardan beri durmaksızın pratik yapmasına borçlu olduğunu öğrenirsiniz. Titian ve Rafael resim yapmaya düz çizgiler çizerek, Beethoven ve Mozart piyano çalmaya notalara tek tek basarak başladılar. Shakespeare, Hamlet'i ve Kral Lear'i yazmaya başlamadan önce alfabeyi öğrenmek zorundaydı. Her şey yavaş yavaş öğrenilir, hiçbir şey doğaçlama olmuyor, diyor Daniel Webster. Birdenbire mükemmel olunmuyor, tırmanacağımız merdiveni bizim yapmamız gerekiyor. Her eski kitabın verdiği öğütleri özümserken, öneriler yaşamınızın önemli bir parçası haline gelene dek her basamağı diğerinizi biraz daha artıracak olan kendi hayat merdiveninizi tırmanırken bu sözleri unutmayın. Simon Potter. Sürecin yavaş işlediğini görünce cesaretiniz kırılmasın. Zamanın ve çalışmanın harikalar yarattığını göreceksiniz. Bol bol tekrar yapmak zafer şarkısının giriş kısmıdır. Her zaman elinizden geleni yapın. Beethoven'ın şu sözlerini unutmayın. Yeteneklerine ve becerilerine tamam buraya kadar demeyen insanların yıkamayacağı engel yoktur. Nezaketin önemi. Davranışlarınız genellikle karakterinizi ortaya koyar. Bunlar zevklerinizin, duygularınızın, ruhsal durumunuzun göstergesidir ve gizlemeye alıştığınız özelliklerinizi açığa vururlar. Bazı insanlar tarafından özel durumlarda kullanılan, önemsiz, hiçbir değeri olmayan, geleneksel, yüzeysel, toplumsal bir pelerin haline gelmiş bir davranış vardır. Yapay kibarlık insanları aldatma, onların bizi olduğumuzdan farklı görmesini sağlama girişimidir. Gerçek kibarlık ise doğal karakterin, iç yapımızın ortaya konmasıdır. Yani güzel karakter, güzel davranışlar demektir. Toplumsal gelenekler ile içten iyi davranışlar arasında büyük bir fark vardır. Birincisi soylu erdem oluşturmak için yapılan yararsız bir girişimdir. İkincisi ise dürüst niyetlerle dolu bir yüreğin doğal ifadesidir. Gerçek kibarlık içtenliğin sonucudur. Yürekten gelmediği sürece etkisi uzun süreli olmaz. Çünkü hiçbir poz ya da cila doğruluğun ve dürüstlüğün yerini tutmaz. İnsan zekası bir süre kusurları gizleyebilir ama doğal karakter uzun süre gizli tutulamaz. Gerçek kişilik er ya da geç su yüzüne çıkarak eksikleri, doğal eğilimleri ve kişisel özellikleri açığa vurur. İyi davranışlar bencillikten uzak, kibar, dürüst, cömert bir ruha özgüdür. Bu niteliklere sahip bir insan kibar ve hoş bulunur. İyi davranışlar eğitimimizde önemli faktörler olmalıdırlar. İyi davranışların iç erdemlerimizin dışa vurumu olduğunu anladığımızda bunları özellikle vurgulamaya gerek olmadığını fark ederiz. Tıpkı bir saatin kollarının içindeki mekanizmanın kusursuz çalıştığını göstermesi gibi iyi davranışlar da bizim içimizi gösterirler. Kişiyi başarıya götüren nitelikler arasında içten nezaket ilk sırayı alır. Özellikle iş yaşamında diğer insanlara karşı tutumunuz başarıyı sağlayan ya da engelleyen en önemli koşuldur. Başkalarına karşı ne kadar kibar olduğunuz başarınızı ya da başarısızlığınızı belirler. Dürüst bir kalbi ve yaşama sahip olan bu nitelikleri içinde barındıran kişi hem tanıdıklarının hem de yabancıların hayranlığını, sevgisini ve desteğini kazanacaktır. İyi davranışlara önem verilmeyen hiçbir iş alanı yoktur. Memnun edici davranışlar mutluluk ve başarı kapısını açan altın anahtarlardan biridir. 7. Hayat merdiveninin 6. basamağı. İnsanın yüreği neyse kendi odur deyişi insanı özetlemekle kalmaz, insan yaşamının bütün koşul ve durumlarını da ortaya koyar. İnsan ne düşünüyorsa odur karakteri de düşüncelerinin toplamından oluşur. James Allen bu sözleri ve bu sözlerin alındığı kitapçığını bir asır önce yazdı. As a man thinketh, insan düşündükçe. Sayısız kuşak tarafından iyi bir yaşama ilişkin en güçlü ve geçerli öğütleri içeren kaynak olarak değerlendirildi. Allen'ın paha biçilmez öğüdünün bugün doğruyu arayanlar için bir tek engeli vardı. Cümlelerine insan öznesiyle başlaması bu öğütlerin yalnızca erkeklere özgü olduğu izlenimini veriyordu. İngilizce'de man sözcüğü hem insan hem de erkek anlamına geldiğinden bu sözcüğün özne olarak kullanıldığı cümleler cümlenin erkeklere yönelik olduğu izlenimini de verebilmektedir. Allen'ın döneminde bu sık rastlanan bir durumdu. Ancak bu öğütler hem erkekler hem de kadınlar açısından son derece yararlı olduğundan uzun süre çalışarak özneleri birinci tekil kişiye çevirdim. Bugüne dek kimse bu sözleri değiştirme girişiminde bulunmamıştı. Simon Potter. Bitkiler tohumdan çıkar. Tohum olmadan bitki olmaz. Benim davranışlarım da düşünce çekirdeklerimden çıkıyor. Düşüncelerim olmazsa davranışlarım olmazdı. Kasti davranışlarda da spontane ya da tasarlanmamış davranışlarda da aynı şey geçerli. Ben kendimi yapabilirim ya da yok edebilirim. Düşünce cephaneliğinden kendimi yok edecek silahları kuşanabilirim. Ya da kendimi keyif, güç ve huzurla donatabilirim. Düşünceleri doğru seçerek ve uygulayarak kusursuzluk mertebesine ulaşabilirim. Yanlış düşünceler ve uygulamalarla bir hayvandan bile daha düşük mertebeye inebilirim. Bu iki uç nokta arasında karakter derecelerim yer alır. Onları ben yaratır ve yönetirim. Çağımızda yeniden yapılanan ya da gün ışığına çıkan ruha ilişkin bütün o güzel gerçekler arasında hiçbiri şunun kadar hoşnut edici ve güven verici değildi. Düşüncelerimin sahibi, karakterimin mimarı benim. Durumumu, çevremi ve kaderimi ben belirleyip şekillendiririm. Ben zeka, güç ve sevgiye sahibim. Düşüncelerimin yaratıcısı benim. Her şeyin anahtarı bende. Kendimi istediğim hale dönüştürebilecek gücü içimde barındırıyorum. En güçsüz ve en teslim olmuş zamanlarımda bile söz sahibi benim. Fakat güçsüz zamanlarımda aptalca davranarak elimdekileri yanlış yönlendiriyorum. Durumu değiştirmeye çalıştığımda ve varlığımın temeli olan kanunu aramaya koyulduğumda akıllıca davranmaya, enerjimi zekamla yönetmeye ve düşüncelerimi verimli hale getirmeye başlıyorum. Ancak ararsanız ve toprağa kazarsanız altın ve elmas bulabilirsiniz. Ben de varlığımla ilgili gerçekleri ancak ruhumun derinliklerini araştırarak buluyorum. Zihnin bakarsan bağ, bakmazsan dağ olacak bir bahçeye benzetilebilir. Ancak ister bakılsın ister bakılmasın bir şeyler üretecektir. Üretmek zorundadır. Eğer yararlı tohumlar ekilmezse içinde yabani otlar bitecek ve üremeye devam edecektir. Bir bahçıvanın bahçesine bakması, onu yabani otlardan temizlemesi, istediği meyve ve sebzeleri yetiştirmesi gibi ben de zihnimi yanlış, yararsız, kötü niyetli düşüncelerden arındırabilir, doğru, yararlı, iyi niyetli düşünceler geliştirebilir, kusursuzluk çiçekleri yetiştirebilirim. Böylece ruhumun sahibinin ve hayatımı yönetenin ben olduğumu keşfederim. Kendimi dış dünyaya teslim edersem dış güçler beni engelleyebilir. Yaratıcı bir güç olduğumu ve varlığımın toprağına ve tohumlarına hükmedebildiğimi keşfedersem kendimi yönetebilirim. Zihne ekilen ya da düşen her düşünce tohumu orada kök salarak kendi meyvesini verir. Kendi fırsat ve koşullarını yaratır. İyi düşünceler iyi meyve, kötü düşünceler kötü meyve verir. Dünyanın dış koşulları düşüncenin iç dünyasına göre şekillenir. Dış koşullar ister iyi ister kötü olsunlar, bireyin iyiliği için çalışırlar. Acı çekmek de mutlu olmak da bana bir şeyler öğretir. İstediğim şeyleri değil, olduğum şeyleri çekerim. Arzularım, isteklerim ve hırslarım engellenebilir. Fakat iç düşüncelerim ve arzularım kendi besinleriyle beslenerek kirli ya da temiz olurlar. Sonumu belirleyen ilahi güç içimdedir, kendi içimde. İyi düşünce ve hareketler kötü sonuç doğurmazlar. Kötü düşünce ve hareketlerin de iyi sonuç doğurması beklenemez. Mısır mısırdan çıkar, ısırgan otu ısırgan otundan. Hepimiz doğada böyle bir kanunun var olduğunu biliriz. Ancak pek azımız aynı kanunun zihinsel ve ahlaki dünyamızda da işlediğini, aynı basitlikle tıkır tıkır işlediği halde anlayabiliriz. Acı çekmek her zaman bir şekilde yanlış düşünmenin sonucudur. Bu insanın kendisiyle uyum içinde olmadığının göstergesidir. Acı çekmenin tek ve en büyük yararı insanı kötülüklerden, faydasız ya da saflıktan uzak her şeyden arındırmasıdır. Her türlü kötülükten arınmışsam acı benden uzak durur. Ben çevremdeki şeylere ve diğer insanlara karşı düşüncelerimi değiştirirsem onların da bana karşı tavırları değişir. Bu gerçeğin kanıtı tüm insanların kendi içinde gizlidir. Siz de kendi düşüncelerinizi sistematik bir şekilde gözden geçirerek, kendinizi analiz ederek bu gerçeği görebilirsiniz. Düşüncelerimi kökten değiştirirsem, hayatımdaki maddi koşulların da hızlı bir dönüşüm yaşadığını görürüm. Düşünce gizli tutulamaz. Büyük bir hızla en iyi alışkanlığa dönüşür, alışkanlıklarda katılaşıp koşullar haline gelir. Korku, kuşku ve kararsızlık düşünceleri katılaşıp başarısızlık oluverirken, cesaret ve kendine güven eriyip başarı ve bolluk halini alır. Üzerinde ısrarla durulan düşünceler, ister iyi ister kötü olsunlar, mutlaka karakteri ve içinde bulunan koşulları etkilerler. İçinde bulunduğum koşulları kendim seçemem. Ama düşüncelerimi seçebilirim. Böylece dolaylı yoldan koşullarımı da belirlemiş olurum. Olumsuz düşüncelerimden kurtulduğumda, tüm dünya bana karşı yumuşayacak, benden yana olacaktır. Güçsüz ve hastalıklı düşüncelerimi bir yana bıraktığımda fırsatlar birer birer önüme çıkıp güçlü kararlar vermemi sağlayacak. En iyi düşüncelere sahip olursam hiçbir kötülük beni başarısızlığa ve utanca mahkum edemez. Dünya benim kaleidoskobum ve her başarı anında bana sunduğu renk kombinasyonları benim sürekli değişen düşüncelerimin hoş resimleri. Bedenim zihnimin hizmetçisi. İster tasarlanmış ister otomatik olsun, zihnimin tüm işleyişlerine uymak zorunda. Kötü düşüncelerin emrine girdiğinde bedenim hemen hastalanır ve zayıflar. İyi düşüncelerin emrindeyken ise canlanır ve güzelleşir. Hastalık ve sağlığın da kökeni tıpkı diğer koşullar gibi düşüncede yatar. Hastalıklı düşünceler kendilerini hastalıklı bir bedenle ifade ederler. Korku dolu düşünceler insanı bir kurşun hızıyla öldürür. Binlerce insanı öldürmeye de devam ediyor zaten. Hastalık korkusuyla yaşayan insanlar hastalanırlar. Anksiyete bedeni çökertir, hastalıkları açık hale getirir. Kötülükten arınmamış düşünceler de fiziksel olmasa bile sinir sistemini alt üst ederler. Düşünce, hareket, yaşam ve görüntülerin kaynağıdır. Bu kaynağı arıtırsam her şey arınmış olur. Temiz düşünceler temiz alışkanlıklar doğurur. Bedeni temiz tutmayan bir aziz, aziz değildir. Düşüncelerini güçlendiren ve arındıran kişi de kötü niyetli mikropları düşünmek zorunda kalmaz. Bedenimi mükemmel kılmak istiyorsam beynime hükmetmeliyim. Bedenimi yenilemek istiyorsam zihnimi güzelleştirmeliyim. Kötülük, fesatlık, düş kırıklığı ve ümitsizliğe ilişkin düşünceler bedenimin sağlığını çalar. Acı dolu bir yüz tesadüflerin değil, acı dolu düşüncelerin sonucudur. Kırışıklıkların mimarı budalalık, tutku ve gururdur. Güzel, hoş bir evim olsun istiyorsam, odalara bol bol hava ve güneş ışını girmesine izin vermem gerekir. Güçlü bir beden, aydınlık ve mutlu bir yüz içinde keyifli, iyi niyetli, nazik düşüncelerimi zihnime dolaşmasına izin vermeliyim. Hastalıkları iyileştiren en iyi doktor neşeli düşüncelerdir. Sıkıntı ve üzüntüyü hiçbir şey iyi niyet kadar kolay kovamaz. Sürekli hastalıklı beklentiler, kin, haset ve şüphe içinde yaşamak insanın kendisini kendi elleriyle yaptığı hapishaneye tıkmasıdır. Fakat her zaman iyi düşünen, her şeyden memnun olan, her şeyde iyi bir yön gören, bencillikten uzak düşüncelerin cennetin kapısını açtığına inanan, herkesin huzurlu olmasına çalışan kişi sonunda kendisi de sonsuz bir huzur içinde yaşamaya başlayacaktır. Düşünceler amaçla bağdaşmadığı sürece hiçbir şey elde edilemez. Düşüncenin kabuğu hayat denen okyanusta oradan oraya sürüklenir durur. Amaçsızlık bir kusurdur. Eğer dümenimi felaketlerin ve hataların aksi yönünde kırmak istiyorsam bu sürüklenmenin devam etmesine izin vermemeliyim. Hayatta belli bir amacım yoksa kolayca üzüntüye ya da korkuya kapılabilir, sorunlar yaşayabilir, kendime acıyabilirim. Bunlar güçsüzlüğün göstergesidir. Güçsüzlük de insanı planlı günahlara, başarısızlığa, mutsuzluğa ve kayıplara götürür. Yüreğimde bir amaç belirlemeli ve ona ulaşmaya çalışmalıyım. Bu amacı düşüncelerimin odak noktası yapabilirim. Bu o anki ruh halime göre spiritüel bir ideal ya da dünyevi bir amaç olabilir. Ama ne olursa olsun düşüncelerimi kendimden önde tuttuğum amacım üzerinde yoğunlaştırmalıyım. Bu amaç benim en temel görevim olmalı. Kendimi buna adamalıyım. Düşüncelerim geçici istekleri hayallere kaymamalı. Kişinin kendisini kontrol etmesinin ve düşüncelerine gerçekten konsantre olmasının en kesin yolu bu. Amacıma ulaşmayı bir türlü başaramazsam, güçsüzlüğümü yenene dek bu olabilir, karakterimin gücü gerçek başarımın ölçüsü olacaktır. Bu da gelecekteki gücümün ve zaferimin başlangıç noktasını oluşturur. Büyük bir amacı yerine getirmeye hazır olmayanlar, görevleri ne kadar belirsiz olursa olsun, düşüncelerini bu görevi hatasız yerine getirmek üzerine yoğunlaştırılmış olmalıdırlar. Ancak bu şekilde düşüncelerini toparlayabilir, enerjilerini artırabilirler. Amaçsızlıktan ve güçsüzlükten kurtulmak, belli bir amaç doğrultusunda düşünmeye başlamak, başarısızlığı başarıya giden yollardan biri olarak gören, bütün koşulları kendilerine hizmet eder duruma getiren, güçlü düşünen, korkusuzca girişimde bulunan ve ustalıkla hareket eden güçlülerin arasına katılmaktır. Önüme hedefler koyarken zihnimde bu hedeflere ulaşacak yollar da belirlerim ve sağa sola bakmadan bu yolda ilerlerim. Kuşkuları ve korkuları göz ardı ederim. Bunlar çabaları boşa harcayan, etkisiz kılan unsurlardır. Kuşku ve korku düşünceleri hiçbir şey getirmezler, getiremezler. Neden oldukları tek şey başarısızlıktır. Kuşkularımın ve korkularımın üstesinden gelirsem, başarısızlığın da üstesinden gelmiş olurum. Bütün düşüncelerim güç kazanır, bütün zorluklarla cesurca yüzleşir, hepsinin üstesinden gelirim. Elde ettiğim ya da elde edemediğim her şey kendi düşüncelerimin sonucudur. Güçsüzlüğüm ya da gücüm, arınmışlığım her şey bana aittir, başkasına değil. Bunları kendim yaratır, kendim değiştiririm. Başkasının yaratması ya da değiştirmesi olanaksızdır. Koşullarımı kendim yaratırım, acılarım ya da mutluluğum benden gelir. Düşünüyorum, öyleyse varım. Düşünmeye devam ettikçe de var olacağım. Güçlü bir insan, zayıf bir insana, zayıf insan kendisine yardım etmesini istemediği sürece yardım edemez. Başka insanlarda hayranlık duyduğum güce ben de kendi çabalarımla sahip olmalıyım. Durumumu ancak ben değiştirebilirim. Düşüncelerimi yükselterek yükselebilir, zafer kazanabilir, başarılı olabilirim. Düşüncelerimi değiştirmediğim sürece güçsüz, sıradan, mutsuz kalmaya mahkumum. Bir bedel ödemeden hiçbir şey elde edemezsiniz. Dünyadaki başarım da zihnimi, planlarımın gelişimi üzerine ne kadar yoğunlaştırdığıma, azmimi ve kendime güvenimi ne kadar artırdığıma bağlı. Düşüncelerimi ne kadar yukarı taşıyabilirsem, başarım o kadar büyük olacak, elde ettiklerim o kadar değer kazanacak. Doğru düşüncelerle elde edilen zafer ancak tetikte kalarak korunur. Birçok kişi başarıyı elde ettikten sonra peşini bırakır ve kendini birdenbire yeniden başarısızlığın kollarında bulur. Küçük şeyler küçük, büyük şeyler büyük fedakarlıklar gerektirir. Eğer güzel şeyler düşlüyorsam, büyük bir idealim varsa bir gün buna ulaşırım. Kolomb bir başka dünyayı düşlüyordu ve bir gün onu keşfetti. Kopernik birden fazla dünya bulunduğunu, evrenin uçsuz bucaksız olduğunu hayal ediyordu ve bunu kanıtladı. Bu da kusursuz bir güzellik ve huzurun var olduğu spiritüel bir dünyaya inanıyordu ve bir gün ona ulaştı. Düşlerimi bağrıma basacağım, ideallerimi kalbimde çağlayan müziği, zihnimde oluşan güzelliği bağrıma basacağım. Bunlar bütün güzellikleri, cenneti beraberinde getirecek. Bunlara karşı dürüst olursam kendi dünyamı yaratacağım. Güzel düşler göreceğim ve gördüğüm düşlere ulaşacağım. Hayallerim bir gün ne olacağımın, ideallerimin nelere ulaşacağının kanıtı. En büyük başarılar başlangıçta bir düşten ibaretti. Meşe palamutun içindedir. Kuş yumurtada bekler, ruhun derinliklerinde de bir melek gizlidir. Düşler gerçeklerin tohumlarıdır. Şu an zor ve umutsuz görünen koşullar içinde olabilirim. Ancak ben bir ideale sahip oldum ve ona ulaşmaya çalıştığım sürece bunların hepsi geçici. Kalbimdeki düşü fark edeceğim ve ister güzel olsun ister kötü o en çok sevdiğim şeye ulaşmaya çalışacağım. Elimde kendi düşüncelerimin sonuçları olacak. Hak ettiğimi alacağım. Ne eksik ne fazla. İçinde bulunduğum ortam ne olursa olsun kendi düşüncelerim. Düşüm ya da idealimle yükselecek ya da olduğum yerde kalacağım. Kontrol ettiğim arzularım kadar küçük, beklentilerim kadar büyük olacağım. Düşüncesiz Cahil, tembel insanlar olayların gerçek yönlerini değil, basit taraflarını görürler ve şanstan, talihten, tesadüften söz ederler. Zengin olan birini görünce ne kadar şanslıymış derler. Birinin ne kadar bilgili olduğunu görünce Tanrı ona yetenek vermiş diye feryat ederler. Bir başkasının kusursuz karakterini, başkalarını nasıl etkilediğini gördüklerinde yorumları bellidir. Şans ona nasıl da gülüyor. Bu insanların sahip oldukları bu özelliklere ulaşmak için ne zorluklarla katlandıklarını, ne başarısızlıklar yaşadıklarını görmezden gelirler. Deneyim kazanmak için ne bedeller ödenmesi gerektiğine ilişkin hiçbir fikirleri yoktur. Nasıl çabalar harcandığını, nelerin üstesinden gelindiğini bilmezler. Bütün insan ilişkilerinde çabalar ve sonuçlar vardır. Çabanın gücü sonucun ölçüsüdür. Şans ölçü değildir. Hünerler, güç, maddiyat, bilgi ve manevi değerler çabaların sonucudur. Çabalar sonucunda düşünceler gerçekleşir, amaçlara ulaşılır, hayaller gerçek olur. Zihninizde yarattığınız hayal, yüreğinizde filizlendirdiğiniz ideal, yaşamınızı bunlar kuracak. Siz bunlar olacaksınız. 8. ayrımın sonu, sayfa 100.